Ayrım 8.
Bu hatayı bir öğrenci yapsaydı Caltech'in kimya fakültesinde tutulmazdı. Bu yüzden Linus'un modelinin çok büyük moleküllerin asit baz özelliklerinin belki de bizim bilmediğimiz devrimci bir şekilde yeniden değerlendirilmesinden kaynaklandığını düşündük. Ne var ki yazının üslubu kimyasal teoride böyle bir atılımı akla getirmiyordu. Birinci sınıf bir teorik hamleyi gizli tutmanın da hiçbir nedeni olamazdı. Böylece bir teorik atılım gerçekleşmiş olsaydı, Linus'un biri yeni teorisini, diğeri de teorinin DNA yapısını çözümlemede nasıl kullanıldığını anlatan iki yazı yazması gerekirdi. Yapılan hata o kadar inanılmaz bir hataydı ki, bunu birkaç dakikadan fazla gizleyemedim. Haberi vermek üzere Roy Markham'ın laboratuvarına koştum. Aynı zamanda Linus'un kimyasının kuşku uyandırıcı olduğu konusunda daha kesin güvence istiyordum. Markham bir devin üniversitede okutulan kimyayı unutmuş olmasından pek keyiflendi. Burada Cambridge'in büyük adamlarından birinin de bir seferinde basit kimyayı nasıl unutmuş olduğunu anlatmadan geçemedi. Ben daha sonra organik kimyacıların yanına gittim. Burada da DNA'nın asit olduğunu söyleyen cesaret verici sözler işittim. Çay saatinde yine Cavendish'teydim. Francis, John ve Max'a Atlantin bu yakasında artık zaman kaybedilmemesi gerektiğini anlatıyordu. Linus hatası ortaya çıkınca doğru yapıyı elde edene kadar çalışacaktı. Şimdi ümidimiz kimyacı arkadaşlarının Linus'un zekasıyla her zamankinden de fazla büyülenmiş olmaları ve modelin ayrıntılarını araştırmaya girişmemeleriydi. Yazı Proceedings of the National Academy'ye gönderilmişti. En genç Mart ortasında dünyaya yayılacaktı. O zaman hatanın anlaşılması birkaç gün bile almazdı. Linus'un bütün zamanını vererek DNA ile uğraşmaya başlamasına kadar 6 ayımız vardı. Morris'in uyarılması gerekiyordu fakat kendisine hemen telefon etmedik. Francis'in konuşma temposu yüzünden Morris, Pauling'in hatasını tüm ayrıntıları ile kendisine anlatmamıza fırsat bırakmadan konuşmaya son verebilirdi. Birkaç gün içinde Bill Hayes'i görmek üzere Londra'ya gidecektim. En doğru olanı Rosie ve Morris'in görmesi için yazıyı yanımda götürmekti. O gün son saatlerin verdiği heyecan daha fazla çalışmamızı olanaksız hale getiriyordu. Francis'le birlikte Eagle'a gittik. Pub'ın kapıları o akşam için açılır açılmaz Pauling'in başarısızlığı şerefine kadeh kaldıracaktık. Sherry içmekten vazgeçip Francis'in viski ısmarlamasına izin verdim. Aleyhimize olan birçok olasılık vardı ama Linus da henüz Nobel'ini kazanmamıştı. 23. Pauling'in modelinin çok hatalı olduğunu bildirmek için Morris'in laboratuvarına girdiğimde saat 4'e geliyordu. Morris çok meşguldü. Rosie'nin oralarda bulunacağını umarak onun laboratuvarına girdim. Rosie ışıklandırılmış bir kutu üzerine eğilmişti. Kutunun üstünde ölçmekte olduğu bir X ışını fotoğrafı vardı. Girişimden bir an için şaşırmış görünse de yüzü hemen eski halini aldı. Doğrudan yüzüme baktığında habersiz misafirlerin hiç olmazsa kapıyı çalmak nezaketini göstermeleri gerektiğini söyler gibiydi. Morris meşguldü diye söze başladım. Bir hakaret yemeden hemen Peter'ın babasının çalışmasına bakmak isteyip istemediğini sordum. Rosie'nin hatayı görmesinde ne kadar zaman alacağını merak ediyordum ancak Rosie benimle oyun oynamaya yanaşmadı. Hemen Linus'un nerede yanıldığını açıkladım. Bunu yaparken Pauling'in 3 zincirli sarmalı ile Francis ve benim 15 ay önce Rosie'ye gösterdiğimiz model arasındaki yüzeysel benzerliğe değinmeden edemedim. Pauling'in simetri ile ilgili sonuçları bizim bir yıl evvelki kaba sonuçlarımızdan daha gelişmiş değildi. Bunun Rosie'yi eğlendireceğini düşünüyordum ama tam tersi oldu. Rosie durmadan sarmal yapılardan söz etmemden son derece rahatsızlık duydu. Gayet soğuk bir şekilde en ufak bir kanıtın ne Linus'un ne de bir başkasının DNA için sarmal bir yapı çıkarmasını desteklemediğini söyledi. Sözlerimin çoğu Rosie için gereksizdi. Rosie zaten sarmal lafı ediler edilmez Pauling'in yanıldığını anlamıştı. Rosie'nin heyecanlı konuşmasını keserek düzgün bir polimer molekülü için en basit biçimin sarmal olduğunu öne sürdüm. Rosie'nin baz sıralanmasının büyük olasılıkla düzensiz olduğunu söyleyeceğini biliyordum. Bunun için hemen savlarımı sıraladım. DNA molekülleri kristaller oluşturduğu için nükleotit düzeni genel yapıyı etkileyemezdi. Rosie kendisini güçlükle kontrol ediyordu. Sesini yükselterek bir şeyler gevelemeyi bırakıp elindeki X ışını kanıtlarına bakarsam sözlerimin saçmalığını anlayacağımı söyledi. Rosie'nin elindeki verileri onu sandığından daha iyi biliyordum. Birkaç ay önce Morris bana Rosie'nin sözde sarmalı yatsıyan sonuçlarından söz etmişti. Francis de bunların konuyu saptırmak için öne sürülen bahaneler olduğunu söylemişti. Bu yüzden büyük bir kavgaya da göze almıştım. Hiç duraksamadan Rosie'ye X ışını resimlerini yorumlamada beceriksiz olduğunu ima ettim. Biraz teori bilseydi, kendisinin sarmal yapıya karşı kanıt olarak gösterdiği özelliklerin düzenli sarmalları kristal kalıplara yerleştirmek için gereken ufak çarpıklıklardan doğduğunu anlayacaktı. Rosie bir laboratuvar tezgahının arkasından çıkarak üzerime yürümeye başladı. O kızgınlıkta bana vurmasından korktum. Hemen Pauling'in yazısını kaparak aceleyle açık kapıya doğru seyrettim. Ne var ki kaçışım kapıda Morris tarafından engellendi. Beni arayan Morris tam o sırada başını içeri uzatmıştı. Morris ve Rosie korkudan ufalmış cüslemin üzerinden birbirlerine bakarken Morris ve Rosie ile aramdaki konuşmanın zaten bitmiş olduğunu yarım yamalak anlattım. Aynı zamanda santim santim aralarından uzaklaşıyor, Morris'i Rosie ile karşı karşıya bırakıyordum. Morris hemen gelmeyince nezaketinden Rosie'yi de çayı çağıracağından korktum. Ne var ki Rosie hemen arkasını dönüp sıkıca kapıyı kapayarak Morris'i kararsızlıktan kurtardı. Koridorda yürürken Morris'e aynı gelişinin beni Rosie'nin saldırısından koruduğunu anlattım. Alçak sesle böyle bir saldırının pekala gerçekleşmiş olabileceğini bana söyledi. Aylar önce aynı şekilde Morris'in de üzerine yürümüştü. Morris'in odasındaki bir tartışmadan sonra neredeyse birbirlerine giriyorlarmış. Üstelik Morris kaçmak istediği zaman Rosie kapıyı tutmuş ve Morris'in çıkmasına ancak son anda izin vermiş. O zaman kurtarıcı olarak etrafta üçüncü bir şahıs da yokmuş. Rosie ile bu karşılaşmamızdan sonra Morris şimdiye kadar görmediğim şekilde bana açıldı. Morris'in 2 yıldır içinde bulunduğu cehennemi artık sadece hayal etmekte kalmıyordum. O da artık bana içini döktüğünden aramıza kaçınılmaz olarak acı yanlış anlaşılmaların ortaya çıktığı uzak bir tanış gibi değil, bir kader ortağı gibi davranabilirdi. Asistanı Wilson'ın yardımıyla Rosie'nin ve Gosling'in ilk sıçrının çalışmalarından bazılarını sessizce tekrarladığını söyledi. Bunu duyunca çok şaşırdım. Bu yüzden Morris'in araştırma çabalarının tam yol ilerlemesi için fazla zamana gerek yoktu. O sırada Morris daha da önemli bir baklayı ağzından çıkardı. Yaz ortasından bu yana Rosie'nin yeni bir 3 boyutlu DNA biçimi için kanıtları vardı. Bu DNA molekülleri çok miktarda su ile çevrelendiğinde ortaya çıkıyordu. Biçimin neye benzediğini sordum. O zaman Morris bitişik odaya giderek B yapısı dedikleri yeni bir biçimin resmini getirdi. Resmi görür görmez ağzım açık kaldı. Nabzım hızla atmaya başladı. Kalıp daha önce elde edilenlerden A biçimi çok daha basitti. Üstelik resmi hakim olan siyah çapraz biçiminde dizilmiş yansımalar ancak sarmal bir yapıdan doğabilirdi. A biçiminde sarmal tezi çok açık değildi. Kesin olarak hangi tip sarmal simetrinin bulunduğu konusunda belirsizlik vardı. Oysa B biçimi yalnızca X dışında resimlerinin incelenmesiyle can alıcı sarmal parametrelerinden pek çoğunu ortaya koyuyordu. Muhtemelen sadece birkaç dakikalık hesaplamadan sonra moleküldeki zincir sayısı kesin olarak belirlenebilirdi. B fotoğrafını kullanarak ne yaptıkları konusunda Morris'i sıkıştırdım. Morris'in çalışma arkadaşlarından Fraser, daha önceleri 3 zincirli modellerle ciddi olarak uğraşmış. Fakat bugüne dek heyecan uyandırıcı hiçbir sonuç çıkmamış. Evet, Morris sarmal için kanıtların artık ağır bastığını kabul ediyordu. Stokes, Cochran, Crick teorisi bir sarmalın varlığına kesin olarak işaret ediyordu. Ancak bunlar Morris için fazla önemli değildi. Zaten kendisi ortaya bir sarmal çıkabileceğini daha önce düşünmüştü. Asıl sorun, bazıları sarmalın içine düzenlice yerleştirmelerini mümkün kılacak yapısal bir hipotezin bulunmayışıydı. Kuşkusuz bu Rosie'nin bazıların ortada, iskeletin de dışarıda olduğu fikrine dayanıyordu. Her ne kadar Morris bana Rosie'nin bu konuda yanılmadığını söylediyse de ben emin olamadım. Çünkü Rosie'nin kanıtları hala Francis'e ve bana açılmamıştı. Akşam yemeği için Soho'ya dönerken Linus konusuna yerine döndüm. Linus'un hatasını uzun zaman sevinmek tehlikeli olabilirdi. Linus yalnız ufak bir hata yapmış olsa, böylesine aptal durumuna düşmemiş olsa durum çok daha güvenli olacaktı. Ama şimdiki halde derhal gecesini gündüzünü bu problemi vereceği açıktı. Ayrıca bir tehlike daha vardı. Eğer asistanlarından birini DNA'nın fotoğraflarını çekmekle görevlendirdiyse B yapısı Pasadena'da da keşfedilecekti. O zaman en fazla bir hafta içerisinde Linus yapıyı bulacaktı. Morris çok soğukkanlı davranıyordu. Benim durmadan DNA'nın her an çözülebileceğini tekrarlamam ona Francis'in aşırı heyecanlı hallerini hatırlatıyordu. Francis yıllardan beri kendisine neyin önemli olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Ancak Morris hayatını soğukkanlılıkla değerlendirdikçe kendi ön sezilerini izlemekte ne kadar akıllılık ettiğini görüyordu. Garson artık yemeklerini ısmarlasalar diye düşünerek Morris'in omzu üzerinden bakarken Morris, hepimiz bilimin nereye gittiği konusunda anlaşırsak her şeyin çözümleneceğini, bizim de mühendis veya doktor olmaktan başka bir seçeneğimiz kalmayacağını beni inandırmaya çalışıyordu. Yemeğimiz masaya geldiğinde zincirlerin sayısı konusunda düşüncelerimi toparlamaya uğraşıyordum. İlk ve ikinci tabaka çizgilerinde en iç yansımanın yerini ölçmekte, belki hemen doğru yola çıkabileceğimizi öne sürdüm. Ancak Morris'in uzun süren cevabı bir türlü asıl konuya gelemiyordu. King's'te hiç kimsenin bu yansımaları ölçmediğini mi söylemek istiyordu, yoksa soğumadan yemeğini yemek mi bir türlü anlayamadım. Yemeğimi isteksizce yedim, kahveden sonra Morris'i evine götürsem yolda biraz daha ayrıntılı konuşabileceğimizi düşündüm. Ne var ki Cable şişesi katı gerçeklerle yüz yüze gelme isteğimi azaltmıştı. Soho'dan çıkıp Oxford Caddesi'nden geçerken Morris daha sakin bir yerde daha aydınlık bir ev bulma planlarını anlatıyordu. Daha sonra neredeyse hiç ısıtılmayan tren kompartımanında Gazetenin kenarına B kalıbından aklımda kalanları çiziktirdim. Tren Cambridge'e yaklaşırken 2 veya 3 zincirli modeller arasında bir karar vermeye uğraşıyordum. Benim görebildiğim kadarıyla Kings grubunun ikili zincirleri tutmama nedenleri çok açık değildi. Bu çok hatalı bir değer olabileceğini kendilerine de itiraf etti. DNA örneklerindeki su içeriğine bağlıydı. Bisikletle koleje dönüp arka kapıdan tırmanırken iki zincirli modeller inşa etmeye karar verdim. Bunu elbet Francis de beğenecekti. Her ne kadar fizikçi ise de biyolojide önemli şeylerin çiftler halinde ortaya çıktığını bilirdi. 24. Ertesi gün öğrendiklerimi yetiştirmek için Max'in ofisine daldığımda bıraktı oradaydı. Francis henüz gelmemişti. Cumartesi sabahları sabah postasıyla gelen Nature'ı gözden geçirerek sabah keyfi yapardı. Hemen B biçiminin ayrıntılarını anlatmaya giriştim. DNA'nın biçimini eksen boyunca her 34 ağda bir kendini tekrarlayan bir sarmal olduğunu kanıtlayacak şekilde kaba taslak çizdim. Az sonra Burak bir soru ile sözümü kesti. O zaman öne sürdüğüm tezin anlaşılmakta olduğunu gördüm. Bu yüzden Linus sorununu gündeme getirmekte hiç gecikmedim. Atlantin bu yakasında insanlar elleri kolları bağlı otururken Linus'un DNA konusunda ikinci bir atak yapması çok tehlikeli olabilirdi. Cavendish'teki bir teknisyenden pürüm ve pirimidin modelleri yapmasını isteyeceğimi de söyledikten sonra sustum. Brown düşüncelerinin durulmasını bekliyordum. Sir Lawrence'ın hiç karşı koymaması, hatta model inşası için beni cesaretlendirmesi doğrusu beni çok rahatlattı. Kuşkusuz bırak, Kings'teki iç çekişmelerden hoşnut değildi. Özellikle bu çekişmeler Linus'un önemli bir molekülün yapısını keşfetmesine yol açabilecekken. Bize yardımcı olabilecek bir şey de tütün mozaik virüsüydü. Bırak benim kendi başıma bir şeyler yaptığım izlenimini edinmişti. Bu yüzden Kriye yeni bir çalışma için yeşil ışık yakmış olmanın kabuslarını görmeden rahatça uyuyabilirdi. Bundan sonra hemen alt kattaki model otelisine koştum. Bir hafta içinde istediğim modellerin planlarını çizip getireceğimi haber verdim. Ofisimize döndükten az sonra Francis salına geldi. Bir gece evvelki akşam yemeği partileri büyük bir başarı olmuştu. Kız kardeşimin yanında getirdiği Fransız oğlan o deliği büyülemiş. Elizabeth Birleşik Devletleri dönerken bir ay önce uğramıştı. Ne kadar kalacağı belli değildi. Şansımız iyi gitmiş Elizabeth'i Camel Proper'un pansiyonuna yerleştirmiştim. Aynı zamanda ben de akşam yemeklerimi orada Pop ve onun yabancı kızları ile yiyebilecektim. Böylelikle bir taşla iki kuş vurmuş olduk. Elizabeth tipik İngiliz pansiyonlarında kalmayacaktı. Ben ise mide ağrılarımın artık azalmasını umuyordum. Bernard Force da Pop'un pansiyonunda kalıyordu. Kendisi Cambridge'deki en yakışıklı erkek, hatta belki de en güzel kişiydi. İngilizcesini ilerletmek için birkaç aylığını orada bulunuyordu. Olağanüstü yakışıklılığının da pekala farkındaydı. Elbisesi kendi giyimiyle çok ters düşmeyecek bir kızın arkadaşlarını memnuniyetle karşıladı. Bu yakışıklı yabancıyı tanıdığımızı söyleyince Odile çok sevindi. Odile de Cambridge'deki pek çok kadın gibi Bernard'dı. King's Parade'de yürürken ya da amatör tiyatro kulübünün oyun aralarında kendisine gösterilen ilgiden memnun etrafı süzerken gördüğünde bakışlarını onun üzerinden alamıyordu. Acaba Bernard Crick'lerle Portugal meydanında yemek yemek için bize katılır mıydı? Bunu sorma görevi Elizabeth'e verildi. Sonunda yemeğe zamanı kararlaştırıldı. Ne yazık ki yemek benim Londra ziyaretimle aynı zamanda denk geldi. Ben Morris'in tabağındaki yemeği kılı kırk yararak yemesini seyrederken Odile de Bernard'ın o güzel oranlı yüzünü seyrediyor. Bernard ise gelecek yaz Riviera'da geçireceği tatil sırasında katılacağı sosyal faaliyetler arasında tercih yapmakta çektiği güçlüğü anlatıyordu. O sabah Francis zengin ve sosyetik Fransızları her zamanki ilgimi göstermediğimi gördü. Hatta bir an için son derece can sıkıcı olabileceğimden korktu. Artık bir kuş gözlemcisinin bile DNA çözebileceğini söylemek akşamdan kalma bir arkadaşı karşılamanın pek uygun bir yolu değildi. Ne var ki B kalıbının ayrıntılarını söyler söylemez kendisiyle dalga geçmediğimin farkına vardı. En önemlisi de 3.4 A'daki boylamsal yansımanın herhangi başka bir yansımadan çok daha güçlü olduğunda ısrar etmemdi. Bu 4A kalınlıktaki pürüm ve pirimidin bazılarının birbiri üzerine yığılı olduğuna ve sarmanın eksenine dik olduklarını işaret etmekteydi. Ayrıca hem elektron mikroskobu hem de X ışınlık kanıtlarına dayanarak sarmanın çapının yaklaşık 20A olduğundan emin olabiliyorduk. Ne var ki Francis, sırf biyolojik sistemlerde hep çiftlerin var olmasından yola çıkarak burada da iki zincirli modeller yapmamıza karşıydı. Francis'e göre nükleik asit zincirleri kimyasından kaynaklanmayan her argüman reddedilerek işe başlanmalıydı. Elimizdeki deneyler henüz 2 veya 3 zincirli modeller arasındaki farkı belirleyemiyordu. Bu yüzden Francis her iki alternatifi de aynı şekilde göz önünde tutmamızı istiyordu. Ben çok kuşkulu olmakla birlikte Francis'in sözlerine karşı çıkmak için bir neden göremiyordum. Tabii ben kendi hesabıma iki zincir modellerle oynayacaktım. Günlerce hiçbir ciddi model yapılmadı. Pürüm ve piramidin parçalarımız yoktu. Üstelik atölyede henüz fosfor atom modelleri yaptırmamıştık. Modelcimizin basit fosfor atomları yapmak için en azından 3 güne ihtiyacı vardı. Ben de bu arada genetik konusundaki yazı üzerinde son çalışmaları yapmak için öğle yemeğinden sonra Clara'ya gittim. Daha sonra akşam yemeği için bisiklette Pop'a gittim de Bernard ve kız kardeşimi Peter Pauling'de konuşur buldum. Peter Pauling de önceki hafta Pop'u kandırmış ve orada yemek yeme hakkı kazanmıştı. Şimdi Percy'lerin cumartesi gecesi Nina'yı evde tutmaya hiç hakları olmadığından yakınıyordu. Elizabeth ve Bernard ise hallerinden çok memnundular. Bir arkadaşlarının Rolls Royce ile Bedford yakınlarındaki bir kır evinden henüz dönmüşlerdi. Ev sahibi antika meraklısı bir mimarmış. 20. yüzyıl uygarlığına boyun eğmemiş. Evine gaz ve elektrik almamış. Mümkün olduğunca bir 18. yüzyıl toprak sahibinin hayatını yazıyormuş. Hatta konuklarıyla birlikte arazisine gezerken onlara özel bastonlar veriyormuş. Akşam yemeği henüz bitmişti ki Bernard Elizabeth'i başka bir partiye sürükledi. Yapacak bir şeyimiz olmadığından Peter'la baş başa kaldık. Kalkıp sinemaya gittik. Bu bizi gece yarısına kadar eğlendirdi. Gece yarısına doğru Peter kendisini kızı Sara ile birlikte akşam yemeğine çağırmayarak babalık görevlerini ihmal eden Lord Rothschild'a atıp tutmaya başladı. Bu konuda ona hak vermek zorundaydım. Peter daha modern bir dünyada yaşamaya başlarsa benim de belki tipik bir öğretim üyesi eşinden farklı bir kadınla evlenme şansım olurdu. 3 gün sonra fosfor atomları hazırdı. Derhal şeker fosfat iskeletinin çeşitli kısa bölümlerini bir araya dizdim. Daha sonra 1,5 gün boyunca iskeleti ortada olan iki zincirli bir model bulmaya çalıştım. B biçimi X ışını verileriyle uyuşan tüm modeller stereo kimyasal olarak 15 ay önceki 3 zincirli modellerimizden daha da yetersiz görünüyordu. Francis'in de kendi tezine gömüldüğünü görerek öğleden sonra Bernard ile tenis oynamaya gittim. Çaydan sonra döndüğümde tenis oynamayı model inşa etmekten daha eğlenceli bulduğum için şanslı olduğumu belirttim. Francis ise dışarıdaki bahar gününe tamamen kayıtsızdı. Kalemini bırakarak DNA'nın çok daha önemli olduğunu, benim bile bir gün oyundan bıkacağımı söyledi. Portugal Plus'ta akşam yemeğinde yine hatanın nerede olduğunu düşünerek tasalanmaya başladım. İskeleti ortada tutmakta ısrar ediyordum. Ne var ki ısrarlarım hiçbir temele dayanmıyordu. Nihayet kahveden sonra model inşa ederken bazıları içeri yerleştirmemdeki isteksizliğimin kısmen bu türde sonsuz sayıda model inşa edilebileceği kuşkusundan kaynaklandığını itiraf ettim. Bu durumda işlerinden bir tanesinin doğru olup olmadığı konusunda karar vermek neredeyse imkansız olacaktı. Ama asıl engel bazılardı. Dışarıda oldukları sürece bunların konumunu göz önünde tutmak zorunda kalmayacaktık. İçeri itildikleri takdirde ise korkulu bir rüya başlıyordu. Düzensiz baz sıralarıyla iki veya daha fazla zincir nasıl bir araya yerleştirilecekti? Francis burada hiçbir ümit ışığı görmediğini kabul etmek zorunda kaldı. Zemin katındaki yemek odasından caddeye çıktığımda Francis'i benim baz merkezli modellerle ciddi olarak uğraşmaya başlamamdan önce kendisinin de hiç değilse bu yolda yarı makul bir argüman öne sürmesi gerektiği izlenimi ile baş başa bıraktım. Ne var ki ertesi sabah iskeleti merkezli olan modellerden bana özellikle itici gelen bir tanesini sökerken birkaç tane de iskeleti dışarıda molekülle uğraşmanın hiçbir zarar getirmeyeceğini düşündüm. Bu geçici olarak bazıları gözden uzak tutmak demekti. Zaten atölyenin pürüm ve piramidin biçiminde kesilmiş yassı teneke plakalarını teslim etmesine daha bir hafta vardı. Dışta bulunan bir iskeleti X ışını verilerine uygun bir şekilde sokmak güç olmadı. Aslında Francis de ben de iki komşu baz arasındaki en uygun dönüş açısının 30 ila 40 derece arasında olduğuna inanıyorduk. Bunun iki katı veya yarısı kadar bir açı ilgili bağ açılarına uygun görünmüyordu. Bu yüzden iskelet dışarıda olduğu takdirde 34 ağlık kristalografik tekrar 360 derecelik tam bir dönme için sarmal eksen boyunca gereken mesafeyi temsil edecekti. Bu aşamaya gelince Francis çok heyecanlandı. Sık sık hesaplarından başını kaldırıp modele bakıyordu. Buna rağmen ikimiz de hafta sonu tatillerini feda edemedik. Cumartesi gecesi Trinity'de bir parti vardı. Pazar günde Morris, Pauling'in yazısının gelmesinden haftalarca önce ayarlanmış bir ziyaret için Crick'lere geliyordu. Morris'e DNA'yı unutmasını yasaklamıştık. İstasyona varır varmaz Francis, B kalıbının ayrıntısını öğrenmek için kendisini sorguya çekmeye başladı. Yine de yemeğin sonunda Francis benim bir hafta önce topladığım bilgiden fazlasını elde edememişti. Babasının yakında faaliyete geçeceğinden emin olduğunu söyleyen Peter'ın varlığı bile Morris'in planlarını değiştirmedi. Morris yine model inşasını 6 hafta sonraya Rosie'nin gidiş tarihine ertelemek istediğini vurguladı. Francis Morris de Eğer biz DNA modelleriyle oynamaya başlarsak alınıp alınmayacağını sorma fırsatını buldu. Morris yavaşça hayır diye cevap verdi, alınmazdı. O zaman kalp atışlarım normale döndü çünkü cevap evet bile olsaydı model yapmaktan vazgeçmeyecektik. 25. Bundan sonraki birkaç günde Francis bütün zamanımı moleküllere vermediğim için son derece telaşlanmaya başladı. Kendisi saat 10'a doğru geldiğinde benim laboratuvarda olmam bir şey ifade etmiyordu. Hemen hemen her öğleden sonra tenis kortunda olduğumu bildiği için başını söylenerek çalışmasından kaldırır, başı boş kalmış polinükleotit iskeletine bakardı. Üstelik çaydan sonra ve popsa kızlarla şer içmeye gitmeden önce ancak birkaç dakikalığına laboratuvara uğrayıp modelle biraz oynuyordum. Buna rağmen Francis'in homurdanmaları beni hiç rahatsız etmiyordu. Çünkü bazılar çözümlenmedikçe elimizdeki iskeleti daha iyi bir duruma getirmek gerçek bir ilerleme olmayacaktı. Çoğu akşam sinemaya giderek ve belli belirsiz bir şekilde cevabı her an bulabileceğimizi düşünüp kurarak zaman geçirmeye devam ettik. Zaman zaman film aşkım beni hayal kırıklığına da uğratıyordu. Bir seferinde Peter, Elizabeth ve ben Ekstasi filmini görmeye Rex sinemasına gittik. Peter de ben de ilk çıktığında henüz çocuk olduğumuzdan bu filmi görmemiştik. Hedy Lamarr'ın oynadığı meşhur çıplak sahneleri merak ediyorduk. Ne var ki İngiliz sansürünün dokunmadığı tek yüzme sahnesi, yüzme havuzundan bir yansımayı gösteriyordu. Ancak dublajdan ateşli konuşmalar işitiliyordu. Salonu dolduran öğrencilerin yuhalamalarına biz de katıldık. İyi filmlerde bile bazıları unutmam mümkün değildi. En sonunda iskelet için stero kimyasal açıdan makul bir şekilde ortaya çıkarmak her zaman aklımın bir köşesindeydi. Ayrıca artık bu şeklin deneysel verilerle uyuşmayacağı korkusu da yoktu. Çünkü Rosie'nin kesin ölçüleriyle kontrol edilmişti. Tabii Rosie verilerini bize doğrudan vermedi. Bu yüzden de Kingston hiç kimse verilerin elimizde olduğunu bilmiyordu. Bunları Max'ın tıbbi araştırma konseyince atanan bir komiteye üyeliği dolayısıyla bulduk. Komite biyofizik araştırmaları yapan laboratuvarlar arasında koordinasyon sağlayacaktı. Kings'in yöneticisi Randall bu komiteyi yaratıcı bir araştırma grubu bulunduğuna inandırmak istiyordu. Bu amaçla yanında çalışanları yaptıkları işin ayrıntılı özetlerini yazmalarını söylemişti. Özetler zamanında hazırlanıp teksir haline getirilmiş, tüm komite üyelerine gönderilmişti. Rapor gizli değildi. Bu yüzden de Max'ın raporu Francis'e ve bana göstermemesi için hiçbir neden yoktu. Raporun içeriğini çabucak gözden geçiren Francis, Kings'e dönüşünde B kalıbının belli başlı özelliklerini kendisine doğru anlatmış olduğumu görerek rahatladı. Demek ki iskelet modelimizde ancak ufak tefek değişiklikler gerektiğiydi. Bazılarının sırrını çözmeye genellikle akşam geç vakit odama döndüğümde uğraşıyordum. Bunların formülleri D. Watson'ın Nükleik Asitlerin Biyokimyası adlı küçük kitabında vardı. Kitabın bir kopyasını Claire'de bulunduruyordum. Böylelikle bazılarının resimlerini kağıtları ufak ufak çizerken doğru yapıyı kullandığımdan emin olabiliyordum. Amacım merkezde olan bazıları dışta olan iskeletler tamamen düzenli olacak şekilde yerleştirmekti. Yani her nükleotidin şeker fosfat gruplarını aynı üç boyutlu yapıya oturtmak istiyordum. Ancak her seferinde tam bir çözüm bulacakken karşılaştığım bir engel vardı. Dört bazdan her birinin oldukça farklı bir şekli olması. Ayrıca belirli bir polinükleotid zincirinde bazıların birbirini düzensiz bir sıra ile izlediklerine inanmak için pek çok neden bulunmaktaydı. Bu yüzden işin çok özel bir hilesi yoksa rastgele birbiri etrafına dolanan iki polinükleotid zinciri ancak karmaşık bir yığın oluşturabilirdi. Bazı yerlerde büyük bazlar karşı karşıya geliyor, üst üste sıkışıyorlar. Bazı yerlerde ise iki küçük baz karşı karşıya geliyor, aralarında bir boşluk kalıyordu. Bu durumda zincirler o bölgede içeri doğru çökeceklerdi. Can sıkıcı bir sorun daha vardı. Birbirine dolanan zincirler bazlar arasındaki hidrojen bağları ile nasıl bir arada tutulacaktı? Francis de bir yıldan fazladır bazların düzenli hidrojen bağları oluşturma olasılığını göz ardı etmiştik.